Ayrım 5. Silivri Sürgünleri. Osman Özbek. Sayfa 58. İkinci Ergenekon iddianamesi üzerine. Bağımsız yargı, tarafsız adalet konulu panelde aynı anda iki düğmeye basılarak bazı kişilerin doğrudan doğruya yargıya gönderileceğini 11 Temmuz 2003 günü Sabah gazetesinde Yavuz Donat yazdı. Yani Ergenekon hazırlığı iktidara gelmeden yapılmış. Ergenekon soruşturmasının her adımı suç işleyerek yürütülüyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ahlakı varsa bu savcıları ve hakimleri kapının önüne koyar. Vural Savaş, Yargıtay Onursal Başsavcısı. Aksi ispat edilene kadar herkes suçludur. Müjdat Gezen, sanatçı. İkinci iddianamenin ikinci duruşmasında ikinci ve üçüncü iddianameler birleştirildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2. Ergenekon iddianamesinin ikinci duruşmasında, 2. ve 3. iddianamenin tek davada birleştirilmesine karar verdi. Emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolun'un adli tıpa gönderilmelerine gerek görmeyen mahkeme heyeti, savcıların Sinan Aygün ve Levent Temiz'in tutuklanmaları yönündeki talebini de reddetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davanın ilk duruşmasına Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Gürbüz Çapan ve Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 16 sanık katıldı. Tutuklu sanıklar, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hastanede, Hüseyin Keskin ise revirde olduğu için duruşmaya katılamazken, Hurşit Tolun, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Emin Şirin, İlker Güven, Erol Mütercimler, Merdan Yanardağ ve Tanju Güvendiren'in de aralarında bulunduğu tutuksuz 21 sanık duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, birinci duruşmadaki heyetin tamamı ve bir üyesinin reddedilmesine yönelik talepleri inceleyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu istemleri reddettiğini söyledi. Yandaş medyanın inanılması güç iddiaları. Bu bölümde yandaş ve anlaşmalı medyanın okuyanları hayrete ve dehşete düşüren inanılması güç iddialarını okurken bu kadarı da olamaz diyeceksiniz. Sivil komutanlar. 3. Ergenekon iddianamesindeki delillere göre Başkent Üniversitesi Rektörü Haberallah Bedrettin Dalan hem askerleri hem de sivilleri yönlendiriyor. Dalan. Hocam yakında af var. Firari Dalan, 10 Ocak 2009'da Miami'den Haberal'a yaptığı konuşmada Ergenekon sanıklarına af müjdesi veriyor. Hocam büyük bir istihbarat aldım. Bizi tutuklayacaklar ama genel af çıkacak. Cumhuriyete bomba işi Dalan'a kadar uzanıyor. Ergenekon tutuklusu doçent doktor Emin Gürses'ten şok açıklama. Emin Gürses, 23 Ocak 2008 tarihinde Ergenekon tutuklusu Yarbay Mustafa Dönmez'le yaptığı ve 3. iddianameye giren telefon konuşmasında Oktay Yıldırım'da çıkan ve Cumhuriyet'e atılan bombalarla aynı seriden olduğu belirlenen bombaların Bedrettin Dalan'la irtibatının olduğunu söylüyor. Tekmil verdi, hoca oldu. Şener Eruygur'un sadece bana bilgi vereceksin dediği KKTC Ankara Büyükelçisi Bulunç, şimdi Başkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. İddianamede Hilmi Özkök'ün ifadelerinde adı geçen Ahmet Zeki Bulunç tarafa konuştu. Böyle bir talimat ya da görüşme hatırlamıyorum. 2004'te emekli olduktan sonra Haberal'ın sahibi olduğu üniversitede çalışmaya başladım. Her komutana bilgi verdim, dedi. Sarıgül, gerçek başbakansınız. Profesör Mehmet Haberal telefonda konuştuğu Mustafa Sarıgül'e "Şimdi sırası değil, siyasi kavgaları ortadan kaldır." diyor. Sarıgül cevap veriyor. "Başbakan olacağım ama benim başbakanım sizsiniz." Ergenekon Kılıç'ı istifaya zorlamış. 3. Ergenekon iddianamesinde Ergenekon terör örgütü mensuplarının Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı istifa ettirmek için yoğun çaba harcadığı ortaya çıktı. Ergenekoncuların yalan haber ve baskı ile Kılıç'ı istifa ettirip yerine başkan vekili Osman Paksüt'ü geçirmek istedikleri iddia edilmişti. 16 Kasım 2008 tarihinde Haberallah Osman Nahit D. arasında geçen konuşma şöyle. Osman Nahit, bugün hocam zaten başlangıçta şeyi söyledim. Bugün hukukçularla hukuki açıdan Salı günü kırmızı çizgide aynı konuyu siyasilerle siyasi açıdan irdeleyeceğiz. Mehmet Haberal, ya ona çok, özellikle o Anayasa Mahkemesi Başkanı ile ilgili gereğini mutlaka yapacağız. O adamın yeri orası değil. Osman Nahit, hocam çok çok çok ileti geldi, çok ileti geldi. Mehmet Haberal, evet o kişi orada oturmamalı. O kişi gerçekten bu ülkeye layık değil. Yani bu Atatürk, yani insanların hayatı pahasına kurulmuş, yani bu hani Atatürk'ün o arkadaşları varmış, şehitlerimiz tarafından kurulan bu ülkeye o insanların kemikleri sızlıyor. Biz burada neredeyse böyle hayatımız pahasına, bak şimdi burada. Ergenekoncuların şeriatçı olarak nitelendirdikleri Haşim Kılıç'ı istifa ettirmek için yandaş olarak gördükleri televizyonlara bildiriler gönderdikleri belirlendi. İddianamede 18.06.2008 tarihinde İşçi Partisi Genel Merkezi'nden Ergenekon sanığı Mustafa Özbek'in sahibi olduğu ART'nin eski haber koordinatörü Cengiz Güven'e gönderilen 2 sayfalık bildiride yalan söyleyen bir kişi Anayasa Mahkemesi Başkanı olamaz, Haşim Kılıç istifa etmelidir ifadeleri yer alıyor. Bildiride Kılıç hakkında ortaya atılan iddiaların haber yapılarak istifanın yolunun açılması isteniyor. Haşim Kılıç hakkında asılsız iddialar ortaya attılar. Ergenekonculara yakın yayın organlarında evinde televizyon bulunmadığı, eşinin erkek görünce kafasını halının altına soktuğu, lokanta açılışına katılarak yargı saygınlığını zedelediği ve hatta İBDAC'e üyesi olduğu şeklindeki asılsız iddialar ortaya atılmıştı. İttifak çatlamış. YÖK Başkanı Gürüz, AKP'li üyeyi destekleyen Uludağ Rektörü Mustafa Yurtkuran'ı suçluyor. Kardeşimiz ihanet etti. Ya özür dileyecek ya da gereği bu olmaz. Tuncay Özkan'a 1 milyon liralık kara para incelemesi. Ergenekon operasyonunun mali boyutuyla ilgili her gün yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkıyor. Ergenekon sanıkları arasında yer alan Tuncay Özkan'ın eski sahibi olduğu Kanal Türk Televizyonu'nun hesaplarıyla ilgili yapılan incelemede ilginç bir ayrıntıya ulaşıldı. BDDK murakıplarının yaptığı araştırmada Kanal Türk grubu firmalarının bir özel bankanın Mecidiyeköy şubesi nezdindeki hesaplarına 2004-2005 yılları arasında toplam 2.3 milyon liralık nakit para yatırıldı. Bunun 1 milyon liralık kısmı ise kimlik bildirme zorunluluğu olmasına rağmen kimlik bildirimi yapılmadan hesaplara yatırıldı. Murakıpların tespiti üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu Kanal Türk'ün hesaplarına 1 milyon lira yatıran isimsiz şahsın peşine düştü. Fethullah Gülen'i mahkum ettirmek için MGK'dan yalancı şahit istemişler. Ergenekon davasının tutuklu sanığı Tuncay Özkan'ın Fethullah Gülen'i mahkum ettirmek için parayla tanık tutmaya çalıştığı belgelendi. Özkan'ın 23 Ocak 2002'de Hayri Canoz Nickname adlı bir adrese gönderdiği e-postada çarpıcı ifadeler yer alıyor. Özkan mailde, "Sevgili Mesut, Fethullah'ın davasıyla ilgili yeni tanıklar bulmamız lazım. Bizim avukat Hüseyin Bey mahkemenin aleyhimize gittiğini, Eyüp ve Serhat adlı alçaklarında her an karşı tarafa dönebileceklerini söyledi. Şu bizim Serhat'ın bir akrabası varmış, Serhat adında bir çocuk. Biraz para verip Fethullah aleyhinde mahkemeye çıkarmayı düşünüyorum. Bu konuda bizim emekli albay Cem Bey de çocuklarla konuşarak teklifin sanki askerden geldiğini ima edecek ve benimle irtibatlı olduğunu söylemeyecek. Şu an sadece buna bel bağladım. Durum bildiğin gibi değil. Acilen yeni tanıklar bulmamız lazım," diye yazıyor. Özkan yazının devamında, "Fevzi Türker'i ve Kemal Yavuz Paşa vasıtasıyla görüştüm. MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç'la bir daha görüşeceğim," diyerek karalama kampanyasının örgütün üst kademeleri tarafından yapıldığını ifşa ediyor. Konuyla ilgili bir görüşme daha söz konusu. Bu kez Hayri Canoz nickname'li kişiye Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven Yaşar mail atıyor. Yaşar aynen şöyle diyor: "Dünya Kiliseler Birliği ile Leoslardan Arif Bey vasıtasıyla para yardımı sözü aldım. Hiç korkma, her şey yoluna girecek. Şu PKK'lı Ramazan Yıldırım denen çocuğa burs vermeye devam ediyorum. Ama resmi kayıtlarda göstermiyorum. bu çocukla tekrar görüşmemiz lazım. İkna edebilirsek Fethullah aleyhine tanık yapalım, yoksa işimiz yaş. Fethullah Gülen hakkında 1999 yılında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış. 22 Ağustos 2000 tarihinde açılan dava 2006'da beraatle sonuçlanmıştı. Ekipteki herkes Türk olsun. Özel harekatçı İbrahim Şahin, meslektaşı Servet Kaynağı şu talimatı veriyor. Elemanlar %100 Türk olacak. Yani en ufak bir şey olursa kafasına sıkarız. ETÖ'nün suikast planları tiyatro oyunuymuş. Ergenekon soruşturmasıyla ilgili hazırlanan 3. iddianameye göre TSK'da sivil memur olarak çalışan Ergenekon sanığı Fatma Cengiz, savcılık ifadesinde eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'in organize ettiği saldırı ve suikast planlarını hayata geçirmek gibi bir niyetlerinin olmadığını, hayal güçlerinin çok iyi olmasından ötürü bir tiyatro oyunu sergilemek istediklerini iddia etti. Sorgu sırasında savcı Zekeriya Öz'ün, "Madem bir tiyatro çalışmasıydı, peki senaryonuz nerede?" şeklindeki sorusuna ise İbrahim Şahin'in telefonuna gönderdiği mesajların oyunun senaryosu olduğunu söyledi. Veli Küçük'ten "Abdullah Çatlı bizim adamımız, naaşını alın." Türkiye'deki derin çeteleşmeyi açığa çıkaran 3 Kasım 1996'daki Susurluk kazası ile ilgili olarak dönemin Özel Harekat Daire Başkan Vekili İbrahim Şahin, kazadan sonra Veli Küçük'ün Balıkesir Emniyet Müdürü Nihat Camadan'ı arayarak "Abdullah Çatlı bizim adamımız, iki kişi yolluyorum, onların naaşlarını alsınlar" dediğini aktardı. Bu bilgiyi kendisine o tarihte başbakan olan Mesut Yılmaz'ın verdiğini savundu. Naaşları almaya giden kişilerden birinin Sami Hoş'tan, diğerinin Mehmet Şehirli isimli bir gazeteci olduğunu da açıkladı. Muhammed Sarıkaya, suikast timinin lideri. Ergenekon 3. iddianamesinde Hastal askeri cezaevinde tutuklu bulunan teğmen Muhammed Sarıkaya hakkında oldukça ağır iddialar var. İddianamede silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanan Sarıkaya'nın Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız ve Mesrop Mutafyan'a düzenlenecek suikast planlarında hücre lideri olduğu iddia ediliyor. Eski özel harekatçı İbrahim Şahin'in ikametgahında yapılan aramada bulunan tetiş planları dokümanları arasında yer alan belgelerde görevlendirilen hücre lideri, Çankaya 4 numaralı hücre lideri, eylem hücresi üyeleri, Başkan Muhammed Sarıkaya notları ele geçirilmişti. Şahin'de ele geçirilen suikast planlarında ayrıca BBBB ve CCCC'yi Oğuzhan Sarıoğlu'nun, DDDD ve EEEE'yi Ayhan Atabek'in, FFFF ve GGGG'yi Muhammed Sarıkaya'nın görevlendireceği notları da ele geçirilmişti. Kışlada delil kaçırma operasyonu. Ergenekon soruşturmasında teğmen Muhammed Sarıkaya'nın Güvercinli kışlasındaki odası aranmak istenince arkadaşları savcıyı kapıda bekletip bütün evrakları odadan çıkardılar. Ama delil kaçırma operasyonu teknik takibe takıldı. Yandaş medyanın bu çok hızlı ve sıcak takibine bakılırsa gerisinde ya polis var ya da elinde teknik takip yapan dinleme cihazları var. Fişleme belgesi TSK'ya ait. Emekli albay Levent Göktaş'ın evinde ele geçen 5763 kamu personelinin dinci olarak fişlendiğini gösteren listenin Genelkurmay'a ait olduğu ortaya çıktı. Ergenekon operasyonunun 10. dalgasında gözaltına alınarak tutuklanan emekli albay Levent Göktaş'ın evinde ve bürosunda ele geçen 62 adet CD ve DVD'nin içindeki 68 belge, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çıktı. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığının Ergenekon savcılarının yazısı üzerine verdiği yanıtta belgelerin gizliliğin halen sürdüğü belirtildi. Göktaş'ta ele geçen 51 numaralı DVD'nin içinde Dinci Kamu Personeli başlıklı bir dokümanda 5763 kamu personelinin fişlendiği ortaya çıkmıştı. Emekli albay Ergenekon savcılarına verdiği ifadesinde 51 numaralı DVD'deki çalışmayı 2001'de Özel Kuvvetler Komutanı NB'nin görevlendirmesi üzerine kendisinin başında olduğu bir ekiple yaptığını söylemişti. Ergenekon savcıları 7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli albay Levent Göktaş'ın evinde ve ofisinde ele geçen 62 adet CD ve DVD içindeki 68 belgenin TSK'ya ait ve gizli belgeler olup olmadığını sordu. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığından 6 Mayıs'ta gelen cevap yazısında 51 numaralı DVD içerisinde yer alan gizli, çok gizli ibareli 68 adet belgenin TSK iç mevzuatına göre düzenlenen TCK 334. maddesi kapsamında gizliliği kalkmamış belgeler olduğunu açıkladı. Askeri savcılık 23 adedinin ise TSK iç mevzuatına göre düzenlenen halen gizliliği kalkmamış TCK 326-327 maddeleri kapsamında devletin güvenliğine veya iç veya dış siyaset yararlarına ilişkin belgeler olduğunu belirtti. Askeri savcılığın yazısı üzerine söz konusu gizli, çok gizli belgeler Ergenekon davasına bakan mahkeme heyetinin incelemesinin ardından adli emanete alındı. Ergenekon savcıları hukuka aykırı olarak kaydedilen kişisel verilerin yer aldığı belgelerdeki isimlerin üzerine okunmayacak şekilde kapatarak dosyaya konulmasına karar verdi. 51 numaralı DVD'nin sırrı. 51 nolu DVD'nin içinde 5763 kamu personelinin fişlendiğini gösteren belgenin yanı sıra çok önemli, gizli, çok gizli belgeler de yer almakta. Bunların başında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ile ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Robert Pistana'nın görüşmesi geliyor. 1. Ordu Komutanlığı'ndan emekli olan Ergin Saygun'un özel dosyasında tuttuğu belgeler 51. DVD'nin içinde bulunuyor. 19 Eylül 2003'te Jandarma Genel Komutanlığı'nda dönemin komutanı Şener Eruygur ve Aytaç Yalman'ın rektörlerle birlikte yaptıkları toplantının notları da 51 numaralı DVD'de yer alıyor. DVD'de PKK ve Kürtlerle ilgili olarak da çok sayıda gizli, çok gizli ibareli belge bulunuyor. Önce inkar etti, sonra itiraf. Levent Göktaş ilk ifadesinde 51 numaralı DVD'de yer alan belge ve dokümanların kendisine ait olmadığını söyledi. Ancak ek ifadede itiraflarda bulunan Göktaş, Dinci Kamu Personeli isimli dokümanın 2001 yılında Milli Güvenlik Kurulu'na sunulmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığı'ndan bilgisi dahilinde Özel Kuvvetler Komutanı NB'nin talimatı ile Mersin, Adana ve İstanbul'daki Genelkurmay Psikolojik Harekat Timleri ile birlikte ortak yürütülen çalışma ile hazırlandığını belirtti. Göktaş, bu timlerin elde ettikleri sonuçları kendisine ulaştırdığını, 2-3 aylık bir çalışmayla liste haline getirdiği sonuçları bizzat komutanı NB'ye bir siyah disket içinde verdiğini, onun da Genelkurmay'a mühürlü zarf içerisinde teslim ettiğini anlattı. 51. DVD'nin bir örneğinin Fikret Emek'ten çıktığının hatırlatılması üzerine de Göktaş haberinin olmadığını belirtti. 312 Generalin Darbe Planı. ETÖ sanığı Şener Eruygur'un evinde çıkan ve 2. Ergenekon iddianamesinde yer alan belgelerde vakitin susturulması ve bitirilmesi için her yola başvurulması talimatları yer almıştı. Yandaş görevli medyanın kamuoyunu oluşturmaya, yanıltıp aldatmaya yönelik yayınları aralıksız devam ediyor. İkinci iddianame casus romanı gibi. Hükümetler yıkılıyor, partilerin yöneticileri değiştiriliyor, paşalar uyuşturucu kaçakçılığı yapıyor. Ali Müfit Gürtuna'nın koparılmasını sağladılar. Tuncay Özkan'ı CHP'nin başına getirmeye çalıştılar. MHP'nin başına Ümit Özdağ getirmek istediler. Veli Küçük, DHKPC lideri Karataş'a mesaj yolladı. Yalçın Küçük, Öcalan'ı Atatürk'e benzetmiş. Allah Yalçın Küçük'ü yaratarak hata yaptı. Hizbullah'ı Ergenekon kurdu. Aydın Doğan'a çizgini değiştir baskısı yapıldı. Yaşar Büyükanıt Paşa'yı zehirlemeyi planlamışlar. Cüneyt Zapsun'un elinde Erdoğan'a şantaj kasetleri varmış. Yüksek yargıya eylem planladılar. NATO karargahına sabotaj yapacaklardı. Başbakan Erdoğan'la lav silahı ile saldırı yapacaklardı. Cem Uzan, paşam paletleri çalıştırsanız aslında. Uğur Dündar'ın özel yaşamına girildi. Gizli tanıktan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hakkında çarpıcı iddialar. 1. Levent Ersöz, PKK yöneticilerinden Cemil Bayık'la görüşüyordu. 2. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastında talimat Levent Ersöz'den. Gazi olayları, Ergenekon işi. Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, Bülent Ecevit'ten DSP'yi istemiş. Partiyi iktidara getireceğiz. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in evinde ve ofisinde yapılan aramalarda Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı'na verdiği ifade bulundu. Yargıya Ergenekon kıskacı. Ergenekon 91 yargıcı fişledi. Ergenekon sanıkları HSYK'ya şikayet dosyası gelmesi için uğraşmış. Anılan medya bunları yazarken iddianameye göre İlhan Selçuk'un hem örgüt lideri hem de örgütçe öldürülecek bir kurban olduğunu ya da Mehmet Haberal'ın organ nakli bekleyen hasta listesinin örgüt listesi gibi muamele görmesinin savcılarca nasıl izah edileceğini sorma gereğini nedense hiç duymuyor. Ancak bir gazetede görevli 8 köşe yazarının tamamının aynı gün emir almışçasına TSK aleyhinde yazabildiği bir basından bunu beklemek herhalde gafletten öte saflıktır. İkinci iddianamenin akıllarda kalan en önemli özelliği hiç kuşku yok ki zamanlamasıdır. Seçime 3 gün kala açıklanan iddianameyle ekonomik kriz, işsizlik, iflaslar, intiharlar, hırsızlıklar, yolsuzluklar hepsi unutulup gitti. Söz savunmada Mustafa Balbay, adaleti mumla arıyoruz. Duruşmada söz verilen Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Balbay, savunmalarını hazırlamaya çalıştıklarını belirterek, 28 Temmuz'dan bu yana elektrikler kesik, ara ara veriliyor, günde bir saat televizyon seyredebiliyoruz, tabiri caizse adaleti mumla arıyoruz, dedi. Haftada iki gün köşesinde yazı yazmaya çalıştığını ve yazılarını gazeteye mektupla gönderebildiğini belirten Balbay, biz adaletin hızlı işlemesini istiyoruz. Savunmamızı yapmak ve iddialara yanıt vermek istiyoruz. İddianamede yer alan ve bana atfedilen günlük hakkındaki notlar bana ait değildir. Usain Bolt olsam bu kadar sürede günlük oluşturamam. Kopya olduğu açık, dedi. Tutuklu sanık avukat Emcet Olcaytu da cezaevinde elektriklerin kesik olduğunu tekrarlayarak burası Orta Doğu ve Balkanların en ileri teknolojiyle donatılmış cezaevi denmişti. Şimdi ise Orta Doğu ve Balkanların en büyük mağarasıdır. Elektrikler yok, su yok, buzdolabında ilaçlarımızı bile saklayamıyoruz, dedi. Tuncay Özkan, suçumu öğrenmek istiyorum. Evinde yapılan aramada 5000 kitabı parçalanan tutuklu sanık Tuncay Özkan da duruşma tutanağında avukatı Celal Ülgen'in Tuncay Güney'in avukatı olarak yazılmasını eleştirerek benim adım Ahmet Tuncay Özkan. Tutanağı Tuncay Güney olarak geçirmişsiniz. Ben Tuncay Güney değilim. Yakalar getirirseniz çok sevinirim, dedi. İddianamede örgütün ne zaman kurulduğunu, kendisinin ne zaman katıldığını, kiminle ne zaman hangi eyleme katıldığını göremediğini belirten Tuncay Özkan, İddianamede suçumu göremedim. Suçumu öğrenmek istiyorum. Akşam evde rahat uyumak istiyorsanız suçumu söyleyin, öğrenmek istiyorum, diye konuştu. Savcıların şeytanla yatağa girdiğini söyleyen Özkan, benim gizlim saklım yok, çırılçıplak durumdayım. Her kim benim hakkımda bildiklerini söylemiyorsa namerttir, dedi. Tutuklu sanık Levent Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar da gizli tanık Ahmet Faruk'un sanık yükselliğsiz olduğunu ve salonda bulunduğunu savunarak bu kişinin dışarı çıkarılmasını talep etti. Halen hastanede tedavi gören Profesör Doktor Mehmet Haberalsa yaptığı yazılı açıklamada iddianamede şahsıma yöneltilen suçlamalar asılsız olup bu gerçek dışı iddialar nedeniyle 4 aydır bütün özgürlüklerim hukuka, insan haklarına aykırı olarak kısıtlandığı gibi sağlığım da ciddi şekilde zedelenmiştir, dedi. Emekli Jandarma Albay Atilla Uğur, insaf ya insaf. Tutuklu sanık emekli albay Atilla Uğursa, ben terör örgütlerine karşı yıllarca mücadele ettim. Bebek katilini Kenya'dan alıp sorguladım. Benim PKK'lı gibi örgütte gösterilmeme asla müsaade etmeyeceğim, dedi. İddianamede 54. sıraya yazıldığını ve altında da PKK ile bağlantılı yazısı olduğunu söyleyen Uğur, "İnsaf ya, insaf. Sizden önce ADD'ye üyeliğimin bulunup bulunmadığının tespitini istiyorum," dedi. Yargılanan Teğmen, "Operasyondaydık. Silivri'de Ergenekon yargılamasının pek çok ayrıntısı gözlerden kaçıyor. Örneğin duruşmada adres tespiti sırasında tutuksuz yargılanan bir Teğmen'e ev adresi soruluyor. "Evim yok," diyor Teğmen. "Hakkari'de garnizonda kalıyorum." "Arandığınızda bulunamamışsınız. Operasyondaydık. Bu gençler bizim çocuklarımız ve ülkemizin onlara gereksinimi var." Güneydoğu'da PKK'ya karşı operasyonda görev alan bir Teğmen, aynı zamanda Ergenekon davasının sanığı durumundadır. Bu saçmalık ancak sivil savcıların açtığı davaların askeri savcılar tarafından da soruşturulmasıyla önlenebilir. İki koldan yürütülecek soruşturmayla hem suçlar çabuk açığa çıkar hem de suçsuz subayların haksız yere ezilmesi ve yıpratılması önlenmiş olur. Sanıklar bir an önce sorgularının yapılmasını istediler. Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, "Ben bu yargılamaya dayanak olan operasyonu başlatan kişiyim. Terör örgütü suçlusu olarak 11 aydır buradayım. İçeri attığım adamlarla yan yana kalıyorum. Sihirbaz David Copperfield olsa beni buraya koyamazdı," dedi. Tahliye talep etmediğini söyleyen Saçan, "Fethullahçı şube müdürleri hakkımda sahte tutanaklar düzenlediler. Bunları ispatlayacağım. Beni burada bir saat bile tutamayacaksınız. Sizinle iddialaşıyorum," dedi. Gürbüz Çapan, "Bilgisayar kullanmayı bilmem." Esenyurt eski belediyesi başkanı Gürbüz Çapansa bilgisayar kullanmayı bilmediğini belirtti. Çapan evinde yapılan aramada bir komiserin kendisine bilgisayarı sorduğunu anlatarak, "Ben de bilgisayar olmadığını söyledim. Herkese CD koydular, bana da silah yakışır diye silah koydular. Daha önce tehdit edildiğim için silah almak istedim. Örgüt üyeliğinden yargılandığım için alamadım. Emniyet müdürü bir arkadaşım silah ve mermi getirmişti. Ruhsatı alamayınca silahı aldı ancak mermileri unuttu. Daha sonra dilekçe yazarak mermilerin kendisine ait olduğunu söyledi," diye konuştu. Çapan, "Devyol davasında yargılandım. Beni öldürmeye teşebbüs edenlerle, başıma bin türlü bela getirenlerle aynı örgütteyim. Bu nasıl iş?" dedi. 20 Temmuz'daki oturumda Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in tutuklanmasını talep ettiği ATO Başkanı Sinan Aygün, "Tahliye edildiğimden bu yana pasaportum cebimde dolaşıyorum ama hiçbir zaman kaçma düşüncesine sahip olmadım," dedi. Heyet önceki kararlarını da anımsatarak Ergenekon terör örgütü yerine iddia olunan Ergenekon örgütü ifadesinin kullanılması için ilgili yerlere yazı yazılarak gerekli hassasiyetin gösterilmesinin istenmesini kararlaştırdı. Levent Ersöz'ün avukatı Ali Rıza Dizdar'ın duruşmada bir sanığın gizli tanık olduğu iddiası ve ifadelerine ilişkin hedef gösterdiği gerekçesiyle Silivri Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Taraf mahkeme isteyince gazete yok dedi. Ümraniye davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi 9 Haziran 2009 tarihli oturumda davanın tutuklu sanıklarından Nusret Senem'in talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden 24 Mart 2008 tarihli Taraf Gazetesi'nin bir suretinin mahkemeye gönderilmesini istedi. Gazeteyi temin etmek için giden görevli polislere Taraf Gazetesi'nden "Arşivimizde yok" cevabı verildi. Yok cevabı üzerine polisler tutanak tutarak gazeteden ayrıldı. Duruşmada gelen evrak ve cevabi yazıları okuyan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Köksal Şengün'ün söz konusu yazıyla ilgili Taraf Gazetesi arşivlerinde yokmuş diye biten özeti okuduktan sonra salondakilere dönüp "yokmuş, bulunamamış" şeklinde vurgu yapması dikkat çekti. Belge taraftan. Ümraniye davasının tutuklu sanığı Nusret Senem, 9 Haziran 2009 tarihli oturumda Mahkeme Başkanı Köksal Şengün'den söz alarak şunları söylemişti. İşçi Partisi Genel Merkezi'nde yakalandığı iddia edilen ve suç konusu yapılan 4 adet CD'nin hakim tarafından incelenmesine karar verdiniz. Ancak bunlar arama tutanağında bulunmuyor. Partimiz 21 Mart günü arandı. 24 Mart günü Taraf gazetesinde Yargıtay krokisi ve krokinin açılımı diye 2 tane belge yayınlandı. Bunu büyüttük. Üzerinde bazı rakamlar görünüyor. 13 Mart 2008 saat 17:12. Aynı zamanda bir de telefon numarası var Ankara'ya ait. Telefon numarasını araştırdık. Taraf gazetesinin Ankara bürosu çıktı. İşçi Partisi 21 Mart günü arandı. 8 gün önce bu belge Taraf gazetesinin Ankara bürosundan İstanbul'a bir yere fakslanmış. Haber bu belgenin bir CD'den alındığını anlatıyor. 21 Mart günü İşçi Partisi'nde yapılan aramadan 8 gün önce bu CD Taraf gazetesinde ne arıyor? Taraf gazetesi tarihin 23 Mart olduğunu iddia etti. Farz edelim 23 Mart. Bulunan malzemeler bir minibüsle ertesi gün yani 22'si sabah saatlerinde İstanbul'da. Binlerce CD var. Bir gün içerisinde yani 24 saat sonra Doğu Perince'ye ifadesinde bu kroki soruluyor. Bu ancak önceden ellerinde olmakla mümkündür. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen açıklıyor. Birkaç ay önce bir uçak yolculuğunda karşılaştığım ve gerekirse adını da açıklayabileceğim çok üst düzey bir AKP yetkilisi bana siz bekleyin daha muvazzaf subayları tutuklayacaklar. Onun arkasından sıra yargı mensuplarına gelecek dedi. 11 Ocak 2009 Star Her Açıdan programı. Bu açıklama 3 şeyi dikkatlerimize getiriyor. 1. Soruşturmanın her safhası ve dalgası AKP üst düzey yetkililerince biliniyor ve planlanıyor. 2. Askere sivil yargı yolunu açan gece kulli yasası 1 yıl önceden tasarlanmış. 3. Hava Kuvvetleri Askeri Savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un 25 Eylül 2009'da tutuklanmasının perde gerisi çok iyi araştırılıp gerçekler kamuoyuna açıklanmalıdır. 5. ayrımın sonu sayfa 74.